Ayrım 14.
Bakım 176. Çocuk sıcak tutulmalıdır. Erken doğan çocuğun bakımında en önemli bir ivedi önlem sıcaklığın korunmasıdır. Cılız çocukların derisi ince ve derinin yüzeyi daha geniş olur. Deri altı yağ dokusu ise iyi gelişmemiştir veya hiç yoktur. Isıyı ayarlayan beyindeki merkez de başlangıçta iyi çalışmaz. Bütün bunlar cılız çocuklarda ısı derecesinin düşüklüğüne neden olur. Isı kısa bir zamanda normal olan 36,5-37 dereceden 30 hatta 25 dereceye düşebilir. Vücut hücrelerinin canlılığı soğuğun etkisiyle azaldığından vücut ısısı düşük çocuklarda ölüm oranı özellikle yüksektir. Cılız çocuk doğar doğmaz hatta göbek kordonunun kesilmesini beklemeden yünden yapılmış sıcak bir bebek battaniyesine sarılmalı ve sıcak bir yerde korunmalıdır. Oda sıcaklığı gece ve gündüz 22-23 derece arasında olmalıdır. Bu oldukça sıcak bir oda demektir. Eğer çocuk serin bir odada doğmuşsa kordon kesilir kesilmez evin en sıcak odasına götürülmelidir. Cılız çocuğun yatağını da ısıtmak gerekir. Yatağın sıcaklığı 28 derece olmalıdır. Bu sıcaklığı sağlamak için özel sistemi olan küvözler vardır. Bu yoksa yatak sıcak su şişeleriyle de ısıtılabilir. Bu şişelerin bir mantarla sıkıca kapatılmaları ve ağızlarının çocuğun ayak ucuna ve biraz aşağıya doğru meyilli konmaları gerekir. Yoksa şişe açılırsa sıcak suyun bebeği haşlamasına yol açabilir. Yatağı ısıtmak için kum torbaları veya beze sarılmış sıcak tuğlalardan da yararlanılabilir. Kaç tane şişe veya tuğla kullanılacağı ve bunları ne kadar zamanda bir değişeceği birçok etkenlere bağlıdır. Amaç çocuğun vücut sıcaklığını 36,5-37 derece arasında tutmaktır. Eğer vücut ısısı bundan düşük olursa daha sıcak şişeler kullanmanız ve şişeleri veya tuğlaları daha sık değiştirmeniz gerekecek demektir. Başlangıçta 2 veya 3 şişe kullanınız. Bu da yetmezse şişe sayısını yavaş yavaş çoğaltınız. Bu şişelerin hepsini birden değiştirmek doğru olmaz. Yatağın sıcaklığını aynı derecede tutmak için sıra ile her seferinde bir şişeyi değiştirmek daha uygundur. Herhalde en az her saatte bir şişeyi değiştirmek gerekecektir. Görüyorsunuz ki erken doğan cılız çocuğun bakımıyla sürekli ilgilenmek zorunluluğu vardır. Aynı zamanda 2 oda termometresine ihtiyacınız olacaktır. Bunların birisini çocuğun yatağına, ikincisini de odanın duvarına asmalıdır. Yine çocuğun vücut ısısını kontrol etmek için bir de tıbbi termometreniz olmalıdır. Cılız çocuklar soğuğa olduğu gibi sıcağa karşı da duyarlılık gösterirler. Çocuğun sıcaklığının 36'nın altına düşmemesi ve 37,5 derecenin üstüne çıkmaması gerekir. Fakat bu düzeyler arasında tutabilmekte güçlük çekiyorsanız, ısının kısa bir süre 36'nın altına düşmesi, 38'in üstüne çıkmasından daha az sakıncalıdır. Çocuğun derecesini kaç saatte bir almalısınız? Doğumdan yarım saat sonra ve sıcak yatağa konduktan bir saat sonra derece kontrol edilmelidir. Eğer vücut sıcaklığı 36'dan aşağı ise çocuğun yatağını daha çok ısıtınız ve ısı normal düzeye gelinceye dek saatte bir derecesini alınız. Ondan sonra her 4 saatte bir ve daha sonraları da her 6 saatte bir çocuğun ısı derecesini ölçünüz. Çocuğu üşütmemek için derecesini alırken yataktan çıkarmamalı ve üstü örtülü olmalıdır. 177. Giyim, eşya ve oda. Çocuğa bir yığın elbiseler giydirmeye gerek yoktur. Bezini bağlamak ve elbise giydirmek için çocuğu sıcak yatağından kaldırmak, yatağını gerektiğinden daha fazla açmak doğru olmaz. Elbiseler basit ve değiştirilmesi de kolay olmalıdır. Çocuğa bez bağlamak yerine bir kat gazlı bezle örtülmüş bir parça pamuk kullanılabilir. Bu idrarı abdesti içine çeker ve kirlenince atılabilir. Hastaneye gönderilecek erken doğan bebekler sıcak bir battaniye içinde korunmalıdır. Erken doğmuş bebeği pamuğa sarmak tehlikelidir. Çocuğun yatağı basit bir sepet olabileceği gibi mukavvadan yapılmış bir kutu da olabilir. Eğer önceden hazırlığınız yoksa ince bir battaniye veya pamuklu geçirilmiş birkaç kat gazete kağıdından da acele bir yatak hazırlayabilirsiniz. Cılız doğan çocuk sarılıp yatağına konduktan sonra üzerine muşamba parçası, bu yoksa birkaç kat gazete kağıdı örtünüz. Bunun üzerine de bir battaniye gelir. Bu şekilde çocuğu daha sıcak tutmuş olursunuz. Cılız çocuğun odasına ona bakan kimseden başkasının girmemesi gerekir. Odanın küçük olması tercih edilir. Çünkü ufak bir odayı ısıtmak, büyük bir odayı ısıtmaktan daha kolaydır. Aynı zamanda odanın havası biraz nemli olmalıdır. Çünkü yazdan başka mevsimlerde 23 derecelik bir oda oldukça kuru olur. Rutubeti sağlamak için en kolay usul sobanın üzerine su dolu, ağzı açık bir kap koymaktır. 178. Temizlik. Çocuğun temizliğini sağlamak için altını sık sık ellemek hiç de doğru olmaz. Ancak kirlenen bölgeyi temizlemek için parafin yağına batırılmış bir pamukla silmek yeterlidir. 2 günde bir defa yine üşütmemek için özen göstermek suretiyle çocuğun bütün vücudunu parafin yağıyla temizlemek iyi olur. Bunu yaparken çocuğun her tarafını birden açmayınız. Yalnız temizleyeceğiniz yeri açınız ve orayı sardıktan sonra diğer yerlere geçiniz. Önce yanakları, baş ve boynu siliniz ve sonra kolları, göğüs, ayak ve bacakları, en sonra da arkasını temizleyiniz. Her yeri temizlerken ayrı ve temiz pamuk kullanınız. Temizleme işini son derece çabuk yapmalısınız, zira çocuk üşüterek hastalanabilir. Çocukta görülecek yaralara da çok temiz bakmak ve kanamaya kesinlikle meydan vermemek gerekir. Konu 180-261. 179. Beslenme. Cılız çocukların anne memesini emecek kadar güçleri olup olmadığını araştırmak lazımdır. Bunların en küçükleri ağızlarına konan sütü bile yutmasını bilmezler. Bu durumda çocuğa besini lastik sonda ile vermek zorunluluğu vardır. Sondayı doktor veya tecrübeli hemşire uygular. Daha büyüdükçe cılız çocukları önce emzirmeye çalışmalı, bu mümkün olmazsa anne sütünü şişeden küçük bir emzikle içirmeye çalışmalıdır. Çocuk bunu da almıyorsa besin damlalık veya bir çay kaşığı ile ağzına verilmelidir. Eskiden cılız doğan bebeğin doğum ağırlığı ne kadar düşükse o oranda uzun süre aç bırakılırdı. Bunun doğru olmadığı artık anlaşılmıştır. Düşük ağırlıkta doğan bebekleri tehdit eden bir durumda kan şekerinin düşmesidir ki bu da sinir sistemini zedeleyebilir. Bu nedenle bebek doğduktan az saat sonra şekerli su verilmelidir. Başlangıçta %5 oranında şekerli kaynamış sudan doğum ağırlığı 1000 gram altında olanlara 1 cc, 1000-1500 gram arasında olanlara 4 cc, 1500 gramın üstünde olanlara ise 8 cc verilmeye başlanmalıdır. İlk 2 gün her saat başı beslenen bebek ikinci gün 2 saate bir beslenmelidir. Verilen şekerli su miktarı gittikçe artırılmalı ve 12 cc'yi bulunca 3 saatte bir verilmek üzere aralıklar uzatılmalıdır. Şekerli su ile beslemeyi 36 saat kadar devam edildikten sonra beslenmeye sağılmış anne sütüyle bu yoksa %5 şekerli su 8 cc ve yağı alınmış süt 4 cc karışımı ile devam edilmeli. Bunu alabilen bebeğin maması yarı yarıya yağsız süt ve şekerli su karışımı olarak hazırlanmalıdır. Daha sonra da 8 cc yağsız süte 4 cc %5 şekerli su katılarak beslemeye devam edilir. Anne sütü bu sağlanamazsa mama miktarı gittikçe artırılmalı ve nihayet 24 saatte alacağı mama bebeğin kilosu başına 150 gram olarak hesaplanmalıdır. Bu miktarı alabilen bebeğe günde 4 saat aralıklarla yani 6 öğün olarak beslenmeye devam edilmelidir. Cılız doğmuş bebeklerin özellikle C ve D vitamin ihtiyacı erken karşılanmalı ancak günlük D vitamini 1500 ünitenin üstüne çıkarılmamalıdır. Aksi halde D vitamini zehirlenmesi görülebilir. Hastalıklardan korunma. 180. Kanama eğilimi. Cılız çocukların ince kılcal damarları çabuk yırtılabilir ve kanamalara yol açar. Olağan sarılık, konu 5, erken doğanlarda daha şiddetlidir ve haftalarca sürebilir. 181. Nezle, ishal ve deri hastalıkları. Cılız çocuklarda çok tehlikeli olan bu hastalıklara yakalanma oranı yüksektir. Buna karşı en iyi çare ise korunmaktır. Bu nedenle çocukla ancak bir kişinin ilgilenmesi zorunludur. Çocuğa bakan kimse hafif nezleye, boğaz ağrısına veya herhangi bir hastalığa yakalandığında hemen yerini başka birisine bırakmalıdır. Cılız çocuklarda hastalıklar değişik biçimlerde kendini gösterirler. Örneğin, büyük bir çocukta nezle yapan bir mikrop, cılız çocukta solunum yolları iltihapları veya mide bağırsak bozuklukları yapar. Cılız çocuğun derisinde en ufak bir cerahatlı sivilce, kan zehirlenmesine kadar gidebilir ve bunlarda dayanıklılık azaldığından en ağır hastalıklarda bile ateşi yükselmemiş olabilir. Çocuğun hasta olduğu halsizliğinden, renginin uçukluğundan ve emmek istememesinden anlaşılır. 182. Kansızlık ve kemik hastalığı. Cılız çocuklarda kansızlığa ve raşitizme, kemik hastalığına eğilim olduğundan bunlara demir ve D vitamini içeren ilaçların verilmesi unutulmamalıdır. 6. Bölüm. Hasta çocuk. Genel bilgiler. 183. Çocuk hastalığını nasıl belli eder? Küçük çocukta ve özellikle süt çocuğunda bir rahatsızlığın anlaşılması çoğunlukla yetişkin insana göre daha zordur. İlk yaşta çocuk sıkıntısını veya neresinin ağrıdığını söyleyemez. 2-4 yaşlarında çocuklarsa seyrek olarak şikayetleri hakkında bir fikir verebilirler. Bu nedenle anne, çocuğunun normal durumunda görülen her değişikliği esaslı bir şekilde incelemelidir. Hasta çocuk hemen neşesini kaybediverir, gülmez, oynamaz ve yatağında eskisi gibi rahat yatmaz. Sıkıntılı, isteksiz ve huysuz olur. Bazen iniltili bir ses çıkarır, kısık veya zayıf bir sesle bağırır, ağlar ve çevresiyle ilgilenmeden dalgın yatar. Uykusu rahatsızdır. Kollarını eskisi gibi başına doğru kaldırmaz. Nefes alması hızlanmıştır ve düzensizdir. Yüzü genellikle soluktur, bazen de tersine kızarmıştır. Vücut ısısı çoğu zaman yükselmiştir. Çocuğun iştahı çoğu kez azalmış veya hiç yoktur. Hatta çocuk en sevdiği yiyecekleri bile istemez. Mesane ve bağırsağın normal boşalması da bozulmuş olabilir. Çocukta ya piklik ya da ishal vardır. Hastalık başlarken çocuk üşümeye başlar. Bazı hastalıklarda titreme görülür ve çocuk ısıtıldığı halde yine üşümesi devam eder. Titreme ile ateş yükselir, yüksek ateşli hallerde havalede görülebilir. Ateş düşünce yüz veya bütün vücut terler. 184. Doktora başvurma. Sağlıklı çocukların bir doktorun bakımına muhtaç olduklarına değinmiştik. Konu 12. Anne ve baba çocukta önemsiz herhangi bir rahatsızlığın veya ağır ve hayatı tehdit edici bir hastalık başlangıcının olup olmadığı hakkında karar veremeyecekler için her şüpheli durumda erkenden hastaneye, dispansere veya bir doktora başvurmalıdırlar. Böylece tedavi için çok önemli olan en uygun zaman boş yere geçirilmemiş olur. Zamanın geçirilmesi hastalığın ağırlaşmasına veya gereksiz yere uzamasına neden olabilir. Doktor değiştirmek çocuğun çıkarına uygun değildir, hatta sakıncalıdır. Çünkü belki eski doktorunuz çocuğun yapısını, ilaçlara karşı tepkisini bildiğinden onun kararı daha yerinde olabilir. Bazı hastalıkların gidişi uzun sürebilir veya verilen ilacın etkisinin görülmesi için bir veya birkaç günün geçmesi gerekebilir. Verilen ilaç çocuğunuzu çabuk iyi etmiyorsa hastalık hakkında doktorunuzdan biraz daha bilgi alabilirsiniz. Doktor laboratuvar deneylerine veya çocuğun hastanede yatırılmasına gerek gösterirse bunlar ihmal edilmemelidir. Henüz bir doktorunuz yoksa veyahut yabancı bir şehirdeyseniz doktor seçmek konusunda zorlukla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda bulunduğunuz yerde bir çocuk uzmanı veya çocuk hastalıklarıyla daha fazla meşgul olan bir pratisyen doktor varsa ona başvurunuz. Doktoru çok olan yerlerde hastane başhekimine telefon ederek 2-3 doktor ismi vermesini rica ediniz ve bunlardan size en yakın olanına veya ahbaplarınızın gittiği doktora gidiniz. Eğer özel bir doktorunuz yoksa buna üzülmemelisiniz. Çünkü günümüzde hastanelere başvuran her çocuk için bir fiş veya dosya tutulmaktadır. Çocuğu gören her doktor bulgularını oraya yazmaktadır. Böylece bir başka zaman geldiğinizde yeni görecek doktorun dosya veya fişten çocuk hakkında bir hayli bilgisi olacaktır. Birçok çocuğun doktordan korktuğunu sık sık görmekteyiz. Bunun nedenini çocukta değil, ana babada veya çocukla meşgul olan kimselerde aramak gerekir. Çünkü çocuk başlangıçta doktorun ne olduğunu bilmez. Fakat onun yüzünü görmeden adıyla korkutulmuştur. Yaramazlık yapınca sonra seni doktora götürürüm diye ürkütülmüştür. O halde doktorun korkunç bir şey olduğunu ve zaman zaman can yakacağını düşünmekte çocuk haklıdır. Doktor eve gelir gelmez yavrum sakın korkma demek çocuğu korkutmak için birebirdir. En iyisi hiç telaş etmemek ve herhangi bir misafir gelmiş gibi hareket etmektir. Göreceksiniz ki doktor çocuğu korkutmamak için hemen aletlerine sarılmayacaktır. Önce bir köşede oturarak hastalığın öyküsünü dinleyecek, sonra da aletlerini birer oyuncakmış gibi kullanarak, örneğin dinleme aletini telefona benzeterek çocuğa yaklaşacaktır. Eğer çocuk iğne veya aşı yaptırmak üzere doktora götürülüyorsa, bunu çocuğa önceden gelişigüzel bir şey söylüyor gibi anlatarak onu hazırlamak gerekir. Burada da çocuğa iyileşmen için doktor sana iğne yapacak, hiç acımaz, sakın korkma demeyiniz. Daha iyisi çocuğa başka bir şey anlatırken doktorun kendisini sevdiği için bir iğne yapacağını söyledikten sonra hemen konuyu değiştirmektir. 185. Sağlam ve hasta çocuklarda vücut ısısı. Sağlam çocuklarda vücut ısısı 36,5-37 derece dolayındadır. Öte yandan sağlıklı bir çocuğun sıcaklığı aynı noktada kalmaz. Günün çeşitli saatlerinde çocuğun hareketine göre değişir. Çoğu zaman sabahın erken saatlerinde en düşük, öğleden sonra geç saatlerde en yüksektir. Bununla birlikte bu yükselme çok azdır. Dinlenme ile hareket arasındaki fark daha fazladır. Tamamıyla sıhhatli bir çocuğun vücut sıcaklığı koşturulduktan sonra 37,8 dereceye çıkabilir. Diğer taraftan çocuk hareket etsin veya etmesin 38 derecenin üstünde bir ısı hastalığa işaret eder. Büyük çocuğun sıcaklığı hareket ve vücut faaliyetinden daha az etkilenir. Bütün bunların anlamı şudur. Eğer çocuğunuzun ateşinin hafifçe yükselmesinin hastalıktan ötürü olup olmadığını anlamak isterseniz uzun bir dinlenmeden sonra derecesini tekrar alınız. Bazı normal bebeklerde vücut ısısı 36,2 veya 36 dereceye kadar düşebilir. Bu hale özellikle bir hastalıktan iyileştikten sonra ve küçük çocuklarda soğuk kış gecelerinde rastlanır. Çocuk sıhhatli olduğu sürece biraz düşük ısı kuşkulanmayı gerektirmez. Derece almadan önce termometreyi aşağıya doğru silkiniz. Termometrenin üst ucunu yani cıva deposunun aksi tarafını baş ve işaret parmağınız arasında sıkıca tutunuz. Sonra kuvvetli bir şekilde kısa ve sert hareketlerle silkiniz. Cıvayı en az 36 derecenin altına düşürmelisiniz. Eğer inmiyorsa gereği kadar kuvvetli silkememişsinizdir. 6 yaşından küçük çocukların dereceleri rektumdan yani makattan alınmalıdır. Daha büyüklerde ağızdan almak uygun olur. Koltuk altından veya kasıktan alınan dereceler yeteri kadar duyarlı değildir. rektumdan alınan sıcaklık ağızdan alınandan biraz yüksektir. Fakat çoğu kez bu fark yarım dereceyi aşmaz. Küçük çocuklarda rektumdan sıcaklığı ölçmek için iki yol vardır. A. Çocuk sırt üstü veya yan yatırılır ve bir elle her iki bacağı tutularak karnına doğru kaldırılır. Bundan sonra diğer elle vazelinlenmiş veya yağlanmış termometre yavaşça makattan içeriye sokulur. Termometrenin dışarıya çıkmamasına ve kırılmamasına dikkat edilir. B. Birinci yoldan farklı olan çocuğun yatırılma durumudur. Burada çocuğun derecesi annenin dizine yüzüstü yatırılarak alınır. Bu durumda dereceyi elle sıkıca tutmaya gerek yoktur. Gevşek olarak iki parmak arasına alıp avucunuzu çocuğun kalçasına koyarak yerleştirebilirsiniz. Termometrenin duyarlılığına göre derece rektumdan alınacaksa 1-3 dakika, ağızdan alınacaksa 3-5 dakika tutulmalıdır. Derece termometrede en çok ilk dakikada çıkar ve ondan sonra yavaş yavaş yükselerek çocuğun tam ısı derecesini gösterir. Bu nedenle çok tepinen çocuğun derecesini almakta zorluk çekiyorsanız, termometreyi rektumda 1 dakika tutmakla da ısısı hakkında yaklaşık olarak bir fikir edinebilirsiniz. Birçok hastalıklarda vücut ısısı yükselir. Anne çocuğunda bir rahatsızlık olduğunu düşünürse yapacağı ilk iş vücut ısısını mutlaka termometre ile ölçmek olmalıdır. Deriye dokunmak derecenin yerini tutmaz. Çünkü deri serin olsa da ateş olabilir veya aksine çocuğun yüzü sıcak olduğu halde ısısı normal olabilir. Ateşli hastalıkların çoğunda vücut ısısı genellikle öğleden sonra geç vakit en yüksek ve sabahleyin en düşüktür. Fakat eğer sabah yüksek akşam düşükse şaşılacak bir şey yoktur. İnip çıkmalar göstereceği yerde ateşin devamlı olarak yüksek kaldığı birkaç hastalık vardır. Derece almak için çoğu kez en uygun zamanlar sabah ve öğleden sonra geç saatlerdir. Bazı çocuklarda hiçbir hastalık olmadan da vücut ısısı 37.5 veya 37.8 olabilir. Çocuğun sağlamlığı hakkında doktorunuz size teminat veriyorsa siz de derece almaktan vazgeçiniz. 186. Yatakta dinlenme. Hasta çocuğun yeri yataktır. Odadan dışarıya çıkmaması veya elbiseleriyle uzanması yetmez. Çocuğun üstüne her zaman örtülen yorgan ve battaniye örtmek yeterlidir. Yalnız üşüyorsa veya titriyorsa daha fazla örtmelidir. Sakin yatmayan çocukları biraz daha fazla giydirmek fena olmaz. Oda ısısının 18-20 derece dolayında olması birçok hastalıklarda yeterlidir. Hastanın odası sık sık havalandırılmalıdır. Eğer hava çok soğuk değilse pencere gece gündüz açık bırakılır ve ancak çocuğun üstü uzun bir süre için açılacağı zaman kapatılır. Mümkün olduğu kadar fazla hava, ışık ve güneş girmesini sağlayacak büyük bir pencere tercih edilir. Bununla birlikte çocuğun karyolası hasta çocuğun gözüne güneş girmeyecek şekilde ve hava akımlarından korunan bir yere konmalıdır. Çocuk yatarken ışık karşıdan değil yandan veya arkadan gelmelidir. Öte yandan hastalık sırasında gösterilen ilginin aşırı olmamasına ve gereksiz yere çocuğu yatağa bağlamamaya özen gösterilmelidir. 187. Hasta çocukluğu vücut bakımı. Hasta çocuğun vücut bakımına özellikle dikkat etmek gerekir. Deri zararlı maddelerin dışarı atılmasında rol oynadığından günde bir, iki defa vücudu baştan aşağı silmelidir. Sonra bir havlu ile iyice ovuşturarak kurulamak yararlıdır. Böylece derinin canlılığı sağlanır. Çocuğun silindiği suya sirke veya kolonya katarak serinletici bir etki elde edilir. Çocuk sıcaklıktan şikayet ediyorsa yüzünün, göğsünün, kollarının ve bacaklarının ayrı ayrı yıkanması ferahlık verir. Ellere ve kolların alt kısmına soğuk su dökmek diye gelir. Çocuk titriyorsa ve üşüyorsa aksine içeriden ve dışarıdan ısıtmalıdır. Bunun için sıcak ıhlamur içirmek, termofor, sıcak su şişeleri kullanmak iyidir. Çocuğun üzerine geçici bir süre için birkaç örtü daha örtülebilir. Çocuğun ağzı ve dili nemli olmalıdır. Çocuk ağzının koruluğundan şikayet ediyorsa ağzını ıhlamur veya papatya suyuyla çalkalamak ferahlık verir. Dilin üzerini kalın bir pas tabakası örtüyorsa bu bir limon dilimi veya nemli bir tülbentle hafifçe dokunularak temizlenebilir. Gözler çapaklıysa ve birbirine yapışmışsa asit borik eriği ile temizlenir. Burun tıkalıysa ve nefes almaya engel oluyorsa ılık su veya doktorun salık vereceği bir ilaç buruna damlatılır. Küçük çocukların burunlarına parafin yağı veya yağlı ilaçlar damlatmak tehlikeli olabilir. 188. Yüksek ateşli hastalıklarda ilk tedbir. İlk yaşlarda anjin veya nezle gibi hafif hastalıkların başlangıcında ateş ağır hastalıkları andıracak şekilde 40 dereceye kadar çıkabilir veya daha fazla yükselebilir. Diğer taraftan tehlikeli bir hastalıkta ateş hiçbir zaman 38.5 dereceden fazla olmayabilir. Bu nedenle ateşin yüksek olmasına bakarak telaş etmeyiniz. Ancak çocuk hasta göründüğü zaman doktora başvurunuz. Eğer hastalığın ilk günlerinde çocuğun ateşi 40 derece veya daha yüksekse, doktor çocuğu görünceye kadar ilk önlem olarak suyla çocuğun kolunu bir iki defa hafifçe ovunuz. Ondan sonra sırayla diğer kolu, bacakları, göğüs ve sırtı ovunuz. Ovmakla kanın deriye gelmesi, suyun buharlaşmasıyla da serinlemesi sağlanır. Ateşi düşürmek için çocuğun yaşına göre 1/4 veya yarım aspirin veya bebekler için yapılmış küçük dozda aspirinler verilebilir. Doktor gelinceye kadar ateşi 40 derecenin altında tutmaya çalışmalı. Ancak 38-38,5 derecenin altına düşürmekten sakınmalıdır. Çünkü hastalığın ilk günü ateşi birdenbire çok yükselen küçük çocuklarda bazen havale görülebilir. Çocuk kızarırsa ve ateşi çok yükselirse çarşaf kadar ince örtüler kullanınız. Eğer sımsıkı örtülmüşse ateşini kolayca düşüremezsiniz. Üşüyorsa daha fazla örtmek gerekebilir. Birçok kimseler ateşten fazla endişe ederler ve kaç derece olursa olsun düşürmek isterler. Ateş, hastalık yapan mikropları yenmek için vücudun kullandığı bir araçtır. Buna karşılık bazı durumlarda ateş çocuğu halsiz düşürdüğünden veya uykusunu bozduğundan doktor ateşi özellikle düşürmek ister. Diğerlerinde ise ateşi kendi haline bırakarak esas hastalığın tedavisine önem verir. 189. Hastalarda beslenme. Ateşsiz, nezleli bir çocuğun iştahı azalmamışsa ve canı istiyorsa alışık olduğu besin verilebilir. Çocuğun iştahı yoksa yemesi için zorlanmamalıdır. Çünkü çocuğun evde kalarak eskisi kadar hareket edememesi, balgam yutması ve hastalık sonucu vücudunda kırıklık hissetmesi iştahını azaltır. Çocuk hastalığı sırasında ve özellikle ateşli hastalıklarda istediği kadar sulu şeyler içebilir. Çocuğa her fırsatta bol su içirmenin büyük yararı vardır. Su ihtiyacı şeker konmuş taze meyve suyu, Coca-Cola, Pepsi Cola veya başka kolalar, ayran, süt veya doğrudan doğruya su vermekle karşılanabilir. Az içecek verildiği zaman hele küçük çocuklarda ateş daha çok yükselebilir. Ateş uzun zaman devam ederse sütlü pelteler, sütlaç veya muhallebiler verilebilir. Aynı zamanda bisküvi, kızarmış ekmek, kompostalar, patates veya başka sebze püreleri ve yumurta verilebilir. Ateşli hallerde sevilmeyen ve iyi sindirilmeyen besinler et, tavuk, balık ve yağlı yemeklerdir. İyileşme döneminde ise çocuklar bu yiyecekleri özlediklerinden iştahla yerler. Çoğu kez hasta içgüdüyle kendisi için gerekli yiyecek ve içecekleri ister. Bu nedenle abur cubur olmamak kaydıyla hasta çocuğun dileklerini yerine getirmekte genellikle bir sakınca yoktur. Ateş uzun sürerse çocuğu iştah açıcı ve lezzetli yiyecekler vererek iştahını kamçılamaya çalışmalıdır. Kusma hallerinde rejim doktor tarafından düzenlenmelidir. Çünkü kusmanın birçok nedenleri vardır ve her birinde nedene göre tedavi başka başkadır. Fakat doktora gidemediğiniz zaman şu öğütlerden yararlanabilirsiniz. Hastalık mideyi bozduğu için besin tutulamaz ve kusma meydana gelebilir. Kusmadan sonra hiç olmazsa bir saat mideyi tam bir dinlenmeye bırakmak doğru olur. Ondan sonra yudum yudum su vermeli, arkasından yağsız ayranı denemeli ve ondan sonra da yavaş yavaş daha katı yiyeceklere geçmelidir. İshalli hastalıklarda diyet hastalığın nedenine, şiddetine göre değişir. İshalli hastalarda en büyük tehlike çocuğun susuz kalmasıdır. Başlangıçta sulu yiyecekler vermeli, ondan sonra yavaş yavaş yağı alınmış ayran, yoğurt, elma rendesi, pirinç lapası gibi yiyeceklere başlamalı ve yavaş yavaş başka yiyeceklere geçmelidir. Burada yağlı yemekleri ve sebzeleri en sona bırakmak iyi olur. İshalli hastalıklarla ilgili daha geniş bilgi 197. konuda verilmiştir.